Merhabalar. Yeni bir klinik podcast ile karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinden Doçent Doktor Aziz Hamidi. Bu haftaki podcast programında antifungal ilaçların yan etki yönetimi hakkında konuşacağız. Sözü Aziz Hocama bırakıyorum.
Teşekkürler Özüm Hanım. İzin verirseniz öncelikle mantar enfeksiyonu tedavisinde daha doğrusu sistemik mantar enfeksiyonların tedavisinde kullandığımız ve daha çok sıklıkla kullandığımız antifungal ilaç gruplarından bahsetmek istiyorum. Bunlar en önemli 3 grup polienler, azollar ve ekinokandinlerdir. Sistemik fungal enfeksiyon dışında kullandığımız bazı antifungal ilaçlar var. Örneğin alanin aminler. Bunlar dermatoloji polikliniklerinde daha sıklıkla kullanılır. Terbinafin gibi. Bunlar dermatofitozlara etkili ilaçlar. Pirimidin analogları var. Flositozin maalesef ülkemizde yok. Kandida enfeksiyonlarında ve kriptokok tedavisinde kullanılan bir antifungal. Sülfürlü bileşikler var. Süksinil metronidazol da yine dermatofitozlarda kullanılır. Ama demin söylediğim gibi ilk 3 grup polienler, azollar ve ekinokandinler, sistemik mantar enfeksiyonları dediğimiz kandidemiler, mukormikoz enfeksiyonları, aspergilloz gibi küf mantar enfeksiyonlarında kullandığımız ilaçlardır. Bu podcast'te daha çok bu grup ilaçların yan etkilerinden ve yan etki yönetiminden bahsetmek istiyorum. Çünkü enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları olarak daha çok bunlarla, bu tür hastalıklarla uğraşıyoruz ve bu ilaçları kullanıyoruz hastanelerimizde. Şimdi ilk olarak polienlerden bahsedecek olursak, bu grupta amfoterisin B, nistatin, venetomisin isimli ilaçlar var. Ve bu ilaçların etki mekanizması şu şekilde, ergosterol adlı bir mantar hücresinin duvarında yer alan bileşiğe bağlanarak etkisini gösterir. Ve mantar hücresinin zar bütünlüğünü bozar ve bu şekilde antifungal etki gösterir. Bunların arasında en sık kullandığımız amfoterisin B'dir. Amfoterisin B, klasik amfoterisin B olarak bildiğimiz amfoterisin B deoksikolat ve diğer iki formu olan lipozomal amfoterisin B ve lipid kompleks amfoterisin B olarak 3'e ayırabiliriz. Klasik amfoterisin B artık neredeyse hiç kullanmıyoruz. Çünkü toksitesi çok yüksek olan bir ilaçtı. Eski yıllarda kullandığımız oluyordu zaman zaman. Böbrek toksitesi gerçekten çok ciddidir. Ama lipozomal amfoterisin B ve lipid kompleks amfoterisin B klasik amfoterisin B'ye göre daha az toksiktir. Ancak yine de oldukça yan etkileri olan ilaçlar, özellikle nefrotoksite başı çekiyor bu ilaç için. En bilinen yan etkisi böbrek hasarıdır. Ve hastalara uygulanırken çok yakından izlenmesi gerekir. Diğer yandan hipokalemi yapan bir ilaçtır. Tedavi sırasında potasyum düşüklüğü gelişebilir. Özellikle hastamız diüretik ilaçları kullanıyorsa bu etki daha da artar. O nedenle bu konuya dikkatle bakmamız lazım. Daha nadir görülen gastrointestinal sistem yani etkileri var. Bulantı, kusma gibi. Yine daha sık görülen hematolojik yani etkileri var. Anemi gibi. Hem hemolitik anemi şeklinde de gözükebilir bazen ve trombositopeni de görülebilir. Bunlar hematolojik yani etkileri amfoterisin B'nin. Bazen infüzyon sırasında hipotansiyon gelişir hastada. Buna da dikkat etmek lazım. Kardiyak aritmiler bildirilmiştir ve gerçekten pratiğimizde zaman zaman gördüğümüz ateş, üşüme, titreme ve halsizlik de infüzyon sırasında hastalarda görülebilir. O açıdan dikkatli olmak lazım. Alerjik reaksiyonlarından anjiyodem ve ürtiker nadir de olsa bildirilmiştir. Ama yine de böbrek yan etkisi ve hipokalemi önemli yan etkileridir. Onu vurgulamak istiyorum. Diğer bir antifungal ilaç grubumuz azollerdir. Azoller yine günlük tıp pratiğimizde sık kullandığımız ilaçlardır. Bunların da etki mekanizması mantar hücresinin zarındaki ergosterolün sentezini inhibe ederek etki ediyorlar. Bir tür bakteriostatik antifungal ajanlardır. Bunlar, bu grupta yer alan ilaçlar flukonazol, en sık kullandığımız, çok bildiğimiz, yaygın bir biçimde kullandığımız bir antifungal. Özellikle Candida albicans üzerine etkinliği var. Non albicans kandidaların bazısına da etkili olan bir ilaç. Özellikle kandidemilerde, kandida ozofajitinde ve çeşitli endikasyonlarda kullandığımız bir ilaç. Itraconazol deri ve sistemik infeksiyonlarda kullanılabilir. Voriconazol yine aspergillus gibi küf mantarı infeksiyonlarında da kullanılabilen bir azol grubu ilaç. Posaconazol daha çok kök hücre nakilli hastaların mantar profilaksisinde kullanılan bir ilaç. Ketoconazol yine dermatolojide daha çok cilt infeksiyonlarında kullandığımız bir ilaç. Bu grup içinde en vurgulamak istediğim iki ilaç fluconazol ve voriconazoldur. Özellikle bunların yan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Fluconazol'la bağlı alopesi görülebilir. Ancak geri dönüşümlüdür. Tedavi kesildikten sonra ortadan kalkar. Ama günlük tıp pratiğimizde şahit olduğumuz yan etki hepatotoksitedir. Yani transaminaz yüksekliği olur. Hastamıza bu ilaç tedavi uygularken zaman zaman asetilalete kontrolü yapmamız lazım. Ve hem fluconazol hem diğer azoller için önemli olan bir özellik. Bunlar warfarin kullanan, warfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda çok dikkatli kullanmak gerekir. Ciddi bir etkileşime neden olur. O yüzden onları yakından izlememiz lazım. Voriconazol da ise gastrointestinal sistem yani etkileri, bulantı, kusma, bazen ishal görülebilir. Burada da hepatotoksite var, karaciğer enzim yüksekliği var, görülebilir. Fotosensitte deri de döküntülere neden olabilir. Sinir sistemi yani etkileri var. Hastada halüsinasyonlara, psikoza, kafa karışıklığı, uykusuzluk gibi etkilere neden olur. Psikiyatrik ve nörolojik yani etkileri olabilir voriconazol kullanımı sırasında. Özellikle uzun süre kullanımda bazen bu yan etkiler ortaya çıkar. Gece körlüğü ve görme bulanıklığı, fotofobi, ışık çakması nadir görülen diğer yan etkileridir. Yani diğer ilaç antifungallardan farklı olarak görme bozukluklarına da neden olabilir voriconazolun. Bir çalışmada 1655 olgunun yer aldığı bir çalışmada gözle yaklaşık hastaların %19'unda gözle ilgili yan etkiler görülmüş. Fotofobi yaklaşık %2 ve renk körlüğü %1 olarak görülmüş. Bunlar da aklımızda olmalı. Çünkü sonuçta uzun bir süre kullanacağımız bir ilaçlar bu ilaçlar. Özellikle küf mantarı tedavisi sırasında voriconazolun uzun süre kullanımında bu yan etkilerin ortaya çıkabilir. Bu da aynı şekilde sitokorun P450 enzim inhibisyonu yaptığı için birçok ilaçla etkileşime girebilir. Bu açıdan hastamızın kullandığı ilaçlarına dikkat etmemiz gerekir. Bu bir üçüncü grubumuz ekinokandinler grubu. Burada bildiğiniz gibi bu ilaçlar mantar hücre duvarında bulunan beta glukan sentezini inhibe ederek etki gösterirler. Bu grupta yer alan ilaçlar caspofungin, micafungin ve anidilafungindir. Hem kandida infeksiyonlarında hem de bazen aspergillus infeksiyonunda kullandığımız antifungal ilaçlar. Bu ilaçların yan etkileri gastrointestinal yan etkileri bulantı kusma olabilir. Ama karaciğer ile ilgili yani etkiler özellikle transaminaz yüksekliği daha sıklıkla görülebilen yan etkiler. Yine hematolojik yan etkileri önemli bu ilaçların. Kemik iliği süpresyonu olduğu gibi lokopeni, trombositopeni de olabilir. Çok nadir de olsa sistemik reaksiyonlar olabilir. Ateş, titreme ve genel yorgunluk. Ama daha çok klinikte hepatotoksisini görebiliriz.
Peki hocam, günlük pratiğinizde bu bahsettiğiniz yan etkilerini nasıl yönetiyorsunuz?
Aslında bakarsanız bu ilaçlar bir özet olarak şey yapabilirsek azollar, hem fluconazol hem uriconazol daha çok hepatotoksite, cilt reaksiyonları ve psikiyatrik sorunlar yaratır. Ekinokandinler genellikle gastrointestinal sistem yan etkileri ve karaciğer enzim yüksekliği yapar. Polianlar daha çok amfotericin B ise böbrek toksitesiyle müsemma olan ilaçlar. Şimdi nasıl yönetiriz? Azollar kullanırken hastanın zaman zaman karaciğer enzimlerini haftada 2 kez, 3 kez, başlangıçta belki de 2 kez transaminaz takibi yapmak lazım. Eğer hasta taburcu oluyorsa ayaktan oral olarak kullanıyorsa, özellikle voriconazolun oral formu oldukça etkili. O zaman en azından haftada bir polikliniğe çağırarak transaminazlarına bakmak gerekir ve gözle ilgili sorunları hastaya sormak gerekir. Görme renk körlüğü var mı? Gözde bulanıklık var mı? Ve kullandığı ilaçları, özellikle etkileşime girebilecek ilaçları, warfarin gibi mutlaka bakıp etkileşim açısından doz ayarını yapmamız gerekir. Bunları yapıyoruz bu ilaçları kullanırken. Ekinokandinlerde doğrusunu isterseniz daha çok hastanede uyguladığımız için daha kolay, gözümüzün önünde hasta ve transaminaz takibini belirli periyotlarla yapabiliyoruz. Amfoterisin B yine parenteral kullandığımız için hastanede hastada nefrotoksite açısından takip ediyoruz. Hastanın dehidrate kalmamasını sağlıyoruz. Onun dışında elektrolit imbalansı geliştiğinde zaman zaman yerine koyma tedavisi yapıyoruz. Hipokalemi tedavisini yerine koyma tedavisi olarak devam ettiriyoruz. Ve hastanın tedavi süresi bitene kadar nefrotoksit açısından yakından takip ediyoruz. Özetle böyle diyebilirim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Aziz Hamide Hocama teşekkür ediyoruz. Bu haftaki podcast'in sonuna geldik. Sağlıklı günler dilerim.